Ayrım 8. Brandenburg, Glenmead. Sayfa 105. Adam yorgundu. Bütün gece boyunca Asunción sokaklarını aramış, saati 3 etmişti. Adamı ve arabayı bulana bir yıllık maaşı ikramiye olarak verilecekti. Onu uyanık tutan tek şeyin bu ödül olduğunu düşündü. Aradığı adamın tarifi biraz karışıktı. Aslında bir elinde bir fotoğraf olmasını tercih ederdi. Ama araba, işte burası daha kolaydı. Bir arabayı bulmak, bir yüz bulmaktan çok daha kolaydı. Üstelik eski ve kırmızı bir Amerikan arabası, fazla sorun çıkmayacak gibiydi. Yine de o ana kadar tarihi yaver gitmemişti, ötekilerin de. Kenti arşınlarken öteki arabaların yanından geçmişti. Aman tanrım, herkes bununla ilgili, tanıdığı herkes. Neler oluyordu ki? Plaza Constitution yakınlarındaki bir kahvede model ve Kindle'a rastlamıştı. Onlar da bilmiyordu. Tek bildikleri emirlerin Franz Lieber'den geldiği, ne pahasına olursa olsun kırmızı arabalı adamın bulunması gerektiğiydi. Ödül olarak verilecek para işin ne kadar önemli olduğunun kanıtıydı. Adam uykulu gözlerini ovuşturdu, arabasını plazaya çevirdi. Plazanın ötesinde La Chacarita'nın karanlık sokakları vardı. Hayatını tehlikeye atmak ya da ucuz bir orospudan hastalık kapmak istemiyorsan adımını atacağın bir yer değil. Oranın hırsızları bile el çabukluklarıyla ünlüydü. Asunción'da sıkça yapılan bir espri vardı. Arabayla La Chacarita'ya gitmek ve elinle sinyal vermek zorunda kalırsan önceden mutlaka saatini çıkar. Kendi kendine sırıttı. Siktir et! Yardım gerektiğinde kullanabileceği bir cep telefonu vardı. Bunun dışında da torpido gözünde bir 45'lik. Koltuğun altında da bir bıçak. Hele bir Dago onu rahatsız etmeye kalksın. Pezevengin beyninde yumruk büyüklüğünde bir delik açardı. Aydınlık plazadan geçti araba yokuştan aşağıya. La Chacarita Barrios'un karanlık yollarına doğru ilerledi. Hernandez'in arka sokaklardan geçerek tren istasyonuna varması 10 dakikasını aldı. Korkmuyordu. Barrio'dakilerin çoğu onu tanırdı. Sokakları ıssızdı, yavaş yürüdü. İstasyonun tarihi kapısına 50 metre kala dondu. Kapının karşısındaki sokağın kenarında, titrek sokak lambasının altında iki araba park etmişti. Siyah bir Mercedes ile beyaz bir Ford. İki adam Mercedes'e dayanmış sigaralarını tüttürerek gevezelik ediyorlardı. Hernandez yutkundu. Genelde gördüklerinin onu korkutmaması gerekirdi. Ama bütün sahnede bir tuhaflık vardı. Daha 4 saat boyunca tek bir tren bile kalkmayacaktı. Böyle adamların gecenin bu saatinde burada ne işleri vardı? İkisi de takım elbise giymiş Avrupalıya benzeyen adamlardı. Oteldekiler gibi, iş adamları gibi. Hernandez gölgeye sığındı, yüreği hızla çarpıyordu. İstasyon girişine baktı. Kapının hemen yanında bekleşen 2 kişi gördü. Adamlardan biri sarışın ve gençti. Açık yakalı gömleğinin üstüne deri bir ceket giymişti. İkincisi ise orta yaşlı, rahat giyimli, kaba çizgili biriydi. İş adamına falan benzemiyorlardı ama onu aradıkları kesindi. Hernandez'in bundan kuşkusu yoktu. Kentten ayrılmayı düşünmesi olasılığını hesaplayıp istasyonu gözaltına almak için gelmiş olmalıydılar. Allah kahretsin. Hernandez korkmaya başladı. Gömleğinin içindeki ter damlalarını hissetti. Derin bir nefes aldı. Otelde yaptıklarıyla alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu. Rahatla, gevşemeye çalış. Peki ya istasyonda bu adamlardan başkaları da varsa? O zaman kilitli dolaba nasıl ulaşacaktı? Kafasında bir şimşek çakana kadar birkaç dakika gölgede terleyerek bekledi. Gülümsedi. Belki de bir yolu vardır. Geri döndü, hızla geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Hernandez birkaç dakika sonra istasyonun arkasına vardı. Arka kapının 2 ahşap kanadı vardı. Burası demiryolu işçilerinin sıkça kullandığı kapıydı. Kapıdan daracık avluya girdi. Yürürken üniformalı istasyon görevlisinin önü camlı kulübede oturmuş elindeki dergiyi karıştırdığını gördü. Görevli başını kaldırıp baktı, sonra yine dergisine döndü. Barrio'dakiler bu kapıyı sürekli olarak kullanırdı çünkü. Bir dakika sonra en yakındaki platformdaydı. Rayların üzerinde eski bir dizel lokomotif sessizce duruyor, çevresine gres ve yağ kokusu salıyordu. Hernandez'in durduğu yerde başka kimse yoktu. Ama istasyonun girişini, girişin hemen yanındaki platformları da görüyordu. Yakınında yere kıvrılarak uyumuş köylüler, yerliler vardı. Su ve fıstık satan yaşlı bir adam ellerini tezgahının üzerinde kavuşturmuş, başını da kolları da yaslamıştı. Bazıları bebeğini memelerine dayamış, renkli şallar örtünmüş kadınlar, gözünden uyku akan çocukları, yorgun bakışlı kocalarıyla birlikte ilk kalkacak trenle evlerine dönmeyi bekliyorlardı. Çevrede takım elbise giymiş iş adamları, oteldekiler gibi sert görünüşlü kimse yoktu. Dolapların olduğu yer şimdi durduğu platformun 30 metre kadar ilerisinde dükkanların arkasındaydı. Uzaktaki kalabalığa baktı ama dışarıdakilere benzeyen kimseyi görmedi. Yine de dikkatli olmak gerekir diye düşündü. Hernandez tereddüt etti. Biraz ötedeki tahta bankın üzerinde uykuya dalmış, ellerini göğsünün üzerinde kavuşturarak horlayan bir demiryolu işçisi gördü. Ceketini çıkarmış, uyuduğu bankın arkalığına asmıştı. Hernandez adama yaklaştı. Kimsenin kendini izlemediğinden emin olunca da ceketi aldı, yürümeye devam etti. Dolabın yanına vardığında anahtarını çıkardı. "Senyor?" Arkasındaki sesi duyunca dondu kaldı. Yavaşça başını döndürdü. Korkudan ölecek gibiydi. Arkasında yaşlı bir adamın durduğunu gördü. "Por favor, senyor." Adamın teni koyu abanoz gibiydi. Güneşten ve ağır işten kırış kırış olmuştu. Elinde yıpranmış bir bavul vardı. Dudaklarında da sönmüş bir sigara. Hernandez'in anlaması kolay olmadı. Titrek ellerini ceplerine soktu. Ucuz plastik çakmağını adama uzattı. "Ve sende kalsın," dedi. "Bende bir tane daha var." "Muchas gracias, señor." Adam dönüp uzaklaştı. Hernandez usulca soluğunu bıraktı. Çok gergindi. Vücudunu saran endişeden titriyor, terliyordu. Hızla demir dolabı açtı. Kaseti içine fotoğrafları yerleştirdiği zarfın üzerine bıraktı. Dolap kapısını kapadı. Anahtarı cebine yerleştirdi. Uyuyan görevlinin yanına giderek ceketi aldığı yere bıraktı. Sonra da arka kapıya yöneldi. Adam nehre kadar gitmeye, sonra da dar sokaklarda zigzag çizerek geri dönmeye karar verdi. Suyun kenarında durdu. Havadaki çürümüş balık ve kükürt kokusunu duyup yüzünü buruşturdu. Sağa mı yoksa sola mı döneceğini düşündü. Sağa gitmeye karar verdi. Arabanın kapılarını kilitlemiş, otomatik tabancayı da yanındaki koltuğa koymuştu. Yavaş yavaş ilerlerken 300 metre bile gitmemişti ki evlerin arasındaki dar sokakları, nehrin kıyısındaki boşlukları tarayan gözlerine bir kırmızılık çarptı. Hemen yavaşladı. Eski ve kırmızı bir Buick, paslı gövdesiyle beyaz duvarlı bir evin önünde duruyordu. Adamın yürek atışları hızlandı. Arabayı kenara çekerken eli tabancasına gitti. Sonra gülümsedi. Tabanca yerine cep telefonunu aldı, tuşlara basmaya başladı. Karşı taraftan bir ses duydu. "Sey, adam ben Dortmund," dedi. "Galiba arabayı buldum." Hernandez nehir kıyısında acele etmeden ağır ağır yavaşça yürüdü. La Chacarita sabahın bu saatlerinde ıssızdı. Bant güvenli bir yerdeydi. Yarın sabah Sanchez'i arayacak, bildiklerini anlatacaktı. Sanchez'in ona yardım edebileceğini umuyordu. Bantları dolapta bırakmak akıllılık oldu diye düşündü. Adamlara yakalansa da zaman kazanabilir, gerekirse pazarlık bile edebilirdi. Bant üzerindeyken yakalanmak kesin olarak ölmek demekti. Kasetteki o sesler önemli bir şeyler söylüyor olmalıydı. İstasyondaki adamlar da bunu kanıtlamıyor muydu? Konuşmayı çözebilmek için zamana ihtiyacı olacaktı. Belki de Sanchez yardım ederdi. Uyuyamayacak kadar gergin ve heyecanlıydı. Nehrin kıyısında durup bir sigara yaktı, düşündü. Önemli bir şeyler olacağından çok, önemli bir şeyin hazırlandığından emindi. Uğrunda adam öldürecek kadar önemli bir şeyler. Asansörden inen o iki adamın yüzünü hatırlayınca onu kolayca öldürebileceklerini anlamıştı. Bütün bunları Sanchez'e anlatacaktı. Bundan sonrası tek başına yapamayacağı kadar tehlikeliydi. Oteldeki adamların elleri her yere uzanıyordu anlaşılan. Yoksa bu kadar kısa zamanda peşine bu kadar çok adamı nasıl takarlardı? Eğer tren istasyonu gözaltında tutuluyorsa demek ki havaalanları da gözetleniyor diye düşündü. Hatta belki de ana yollar. Artık tek umudu Sanchez'di. Şişman dedektif daha işin başındayken neden ona gitmediğini soracaktı. O gün Charkin'in evindeyken bildiklerini neden sakladığını öğrenmek isteyecekti. Bütün bunlarla zamanı gelince uğraşmaya karar verdi. Ay ışığında saatine baktı. Yarım saatten beri dışarıdaydı. Artık Graciella'nın evine dönüp biraz uyumaya çalışmanın zamanı gelmişti. Sigarasına bir fiske vurdu. İzmaritin havada döne döne nehre düşüşünü izledi. Sonra döndü, eve doğru yürümeye başladı. 5 metre kala kapının açık olduğunu gördü. Dondu. Kapıyı kapattığından emindi. Yoksa değil miydi? Kafası o kadar karışıktı ki belki de kapıyı açık bırakmıştı. Aman tanrım, herhangi biri içeri girebilir ve... Hernandez ardındaki klik sesini duyup beklemeden döndü, kanının çekildiğini hissetti. Elleri tabancalı iki adamın üzerine atıldığını gördü. Adamların suratını seçemedi bile. Biri bağırmasını önlemek için ağzını kapatıyor, diğeri de saçından yakalamış kafasını arkaya bükmeye çalışıyordu. Başka ellerin onu iterek eve sokmaya çalıştıklarını anladı. Kapıya çarptı, birileri hızla itti. Aydınlık mutfakta bir sürü adamın ortasında yere düştü. Aman tanrım! Hernandez ağzını kapatan elden kurtulmaya çalışırken böğrüne sert bir darbe indi. Darbeler arttıkça gözü karardı. Yüzü kanadı, vücudu çürük içinde kaldı. Sonunda ağzında kanlı dudaklarının tadıyla ayakta sallanmaya başladı. Sertçe duvara doğru itildi. Böbreklerine yediği yumruklardan kusmak istedi. Graciella iki iri adamın ortasındaydı. Zarif vücudu onların yanında bez bir bebek gibi korunmasız görünüyordu. Ağzına beyaz bir kumaş tıkanmış, güzel yüzü kan, masum gözleri dehşet içinde kalmıştı. Teyp hala mutfak masasının üzerindeydi. Masanın yanında da iki adam, otelde gördüğü iki adam. Oda kapısını açan siyah saçlıyla 60'larında gösteren yakışıklı gümüş saçlısı. İkisi de Hernandez'e iğrenerek bakıyordu. Siyah saçlı adam hızla yaklaştı, gözlerini Hernandez'in gözlerine dikti. Ağzını kapatan el çekildi. Çekilir çekilmez de adamın yumruğu Hernandez'in yüzünde patladı. Kuru bir kemik sesi duyuldu. Acıyla sendeledi. Burun kemiği parçalanmıştı. Ağzına kapanan el çığlığını boğdu. Sonra kafasının arkasına yeni bir yumruk yedi ve darbeler yağmur gibi inmeye başladı. Ardından birisi saçından kavradı, yüzünü kaldırdı. Siyah saçlı gence bakmaya zorladı. Siyah saçlı adamın buz gibi gözleri çelik grisiydi. Sakin ama tehdit ederek belli belirsiz bir sabırsızlık taşıyan bir sesle konuştu. ''Sorularıma cevap vereceksin. Eğer yalan söylersen kız ölür. Eğer doğruyu anlatırsan yaşar. Anlaşıldı mı?'' Adam elini Graciella'ya uzattı. Kızı tutan iki azman saçlarına yapıştı. Gözlerinin akı görününceye kadar kafasını arkaya kanırttılar. Hernandez tıkacın arkasından çıkan iniltileri duydu. Adamlardan biri kızın elbisesini yırttı. Küçük diri göğüslerini ortaya çıkardı. İkincisi sırtından bir bıçak çıkardı. Ucunu kızın sol memesinin ucuna dayayıp bastırdı. Siyah saçlı adam yeniden sordu. Anlaşıldı mı? Hernandez kusmak istiyordu. Hızla başını salladı. Adam gözlerini gözlerine dikti. Otelde buluşacağımızı nasıl öğrendin? Hemen cevap ver. Hernandez'in ağzındaki el çekildi. Hernandez soluk soluğa güçsüz bir sesle konuştu. Charkin'in intihar ettiği gün onun evindeydim. La Tarde adına konuyu araştırıyordum. Telefon çaldı. Excelsior'dan aradılar. Telefona ben cevap verdim. Siyah saçlı adamın gözleri parladı, anlamıştı. Birden elini Hernandez'in cebine götürdü. Cüzdanı parçalarcasına çıkardı, içindekileri inceledi. Basın kartını aldı, dikkatle fotoğrafa baktı. Sonra yanında duran gümüş saçlı adamı uzattı. Gümüş saçlı adam hepsinin patronu gibiydi. Kimliğe baktıktan sonra başıyla Hernandez'e devam etmesini işaret etti. Hernandez'in sesi kesik kesik soluk soluğa çıkıyordu. Rodriguez'i anlatırken korkudan titriyordu. Rodriguez'den adamlar hakkında duyduklarından, malzemeden, planından söz etti. Siyah saçlı adamın yüzü kireç gibiydi. Gümüş saçlı olan ondan da beter solmuştu. Gözlerini bir an bile Hernandez'den ayırmayan gümüş saçlıya döndü. Siyah saçlı adam yeniden Hernandez'e baktı. Masanın üzerindeki teybi göstererek sertçe, "O kaset," dedi, "kontrol ettik, boştu." Sesinden bir açıklama beklediği anlaşılıyordu. Hernandez derin bir nefes aldı. Vücudu acıdan alev alevdi. Yediği darbelerden sonra ayakta durmakta güçlük çekiyordu. "Cevap ver," diye haykırdı siyah saçlı adam. "Mikrofon, bir sorun çıkardı," diye hızla söze girdi Hernandez. Ama adam elini sertçe kaldırarak onu susturdu. Sanki gerçeği biliyor gibiydi. Bu kez yüzünde sadistçe bir tebessümle elini uzattı. Hernandez'i çenesinden kavrayıp var gücüyle sıktı. Hernandez bağırmamak, "Hayır, bant artık güvenli bir yerde. İsterseniz gidip getirebilirim, anlaşabiliriz," dememek için kendini zor tuttu. Ama adam onu beklemedi. "Rodriguez, sana anlattıkları, başka kim biliyor?" Hernandez başını sallamaya çalıştı. Adamın eli hala çenesindeydi. "Hiç kimse, sadece ben."
"Emin misin? Gerçeği bilmek istiyorum."
"Evet."
"Ve sen, kimseye söylemedin değil mi, hiç kimseye? Tek bir söz bile, tek bir hece."
Adamın sabırsızlığı sesinden de belliydi. Parmaklarını daha da sıktı. "Hayır, kimseye."
"Bir duraklama. Söyle bana, buradan ayrılıp nereye gittin?"
"Hava almaya, uyuyamadım."
"Nereye gittin?"
Ben nehir kıyısında yürüdüm."
Adam gözlerini Hernandez'e dikmiş, doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyordu. "Rodriguez'in sana anlattığı yük, neydi o yük sence? Şimdi doğru cevap vermeye bak, kızın hayatı buna bağlı."
Hernandez morarmış kanlı gözleriyle adama baktı. "Beyaz," dedi, "kokain sevk ediyorsunuz." Artık aldırmıyordu, ne söylerse söylesin ölü bir adam olduğunun farkındaydı. Graciella'nın da öleceğini biliyordu. Tek umudu kızın ölümünün çabuk ve acısız olmasıydı. Adamın parmakları gevşedi. Hernandez yalvardı. "Lütfen, kız bir şey bilmiyor, o daha çocuk." Siyah saçlı adam artık gülüyordu. Sanki bir ona komik bir hikaye anlatmış gibi gülüyordu. Gümüş saçlı adama döndü. Yaşlı adam başını salladı. Siyah saçlı adam tekrar döndü. Gözlerini Hernandez'e dikti.
"Seni aptal, salak dago piçi."
Sonra arkasına bakıp parmaklarını şaklattı. Her şey çok çabuk oldu. Graciella'nın göğsüne bıçağını dayayan adam hızla elini kaldırdı. Bıçak parıldadı. Hernandez bağırmak istedi ama aynı el yine ağzını kapatmıştı. Bıçağın inişini, kızın göğüsleri arasındaki vadiye saplanıp göbeğine kadar yırtmasını dehşetle izledi. Kanın bir çeşmeden akar gibi fışkırdığını, kızın gözlerinin akının göğe baktığını, vücudunun hareketsiz kalıp sonra kendi kanının içine düştüğünü gördü. Kusmamak için üst üste yutkundu. Otelde gördüğü sarışın dev gibi koruma bir yerden çıkıp yaklaştı. Hernandez adamın ceketinin altından çıkardı, testere ağızlı bıçağın parıltısını gördü. Bağırmaya çalıştı ama bir el gırtlağına yapışmış, bir diğeri de onu duvara dayamıştı. Ondan sonra her şey sanki ağır çekimde izliyormuş gibiydi. Hernandez testere dişli bıçağın havada bir yarım daire çizip göğsüne saplanmasını dehşetle izledi. Bıçak etine saplandığında yaranın üzerine bir çekiç darbesi yemiş gibi güçlü bir acı duydu. Bıçak bağırsaklarını doğrarken kendi kanının sıcaklığını hissetti. Göz karartıcı acının arasında siyah saçlı adamın geri çekildiğini gördü. Onu tutan ellerin kendini bıraktığını hissetti. Duvarda kayarak yere düştü. Sonra karanlık, büyük ve siyah bir dalga gibi her yeşeyi kapladı. Korkunç acıyı uzaklaştırdı, ayak sesleri giderek uzaklaştı, duyulmaz oldu. Dudakları arasından çıkan son soluğu bile işitemedi. Sonra hiçbir şey, sadece karanlık.
8. Ayrımın sonu, sayfa 112.